Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Tabii Kürt medyası, özellikle özgür basın deyince akla gelen isimlerdensiniz. 30 yıl siz de anlattınız, 30 yıl hayatınız, ömrünüz adeta orada geçti. Bombalamalar yaşandı, gözaltılar, baskınlar, her şeye tanıklık ettiniz. Bugün geriye baktığınızda ne görüyorsunuz? Bu birden bir hayatınız bir film şeridi gibi gözlerinin önünden geçtiğinde ya acaba şunu yapmasaydın dediğiniz bir şey var mı? Yoksa nasıl görüyorsunuz bunca yıllık bir mücadeleyi kendi hayatınız özelinden baktığınızda?
Ya sonra ben parasız yırtılı okudum koleji, İzmir Marif Koleji'ni. Oradan tabii çıkan bütün mezun olan bütün arkadaşlarım gibi en güzel fakültelere yerleştirildik biz, yani kazandık sınavları. İşte önce Ankara Tıp Fakültesi'nde okudum. Sonra işte orası kanlı canlı bir kanlı bir şey olduğu için ben kan alınırken falan bayılan bir insanım. Böyle doktorluk yapamadım. Yapamayacağımı gördüm, kısa dönemde gördüm ve yeniden sınava girdim ve bu sefer siyasala geçtim. Şimdi tıbbiye ve mülkiye Türkiye'de işte en köklü kurumlar, ondan sonra gerçekten oradan çıktığınızda Türkiye'yi ya yönetirsiniz ya gerçekten başında bir sürü şey olursunuz. Daha sonra işte parasız yatılı okumuş bir insan olarak sınıf atlayabilirdim. Ancak özellikle işte tıptan başlayarak, öğrenci derneğinden başlayarak, öğrenci derneği yöneticiliği yaptım. Sonra siyasalda işte hem şeyini yaptım. Sonra işte illegal çalışmalara başladım. Ve o yıllarda kafasıyla Türkiye'nin sosyalist bir Türkiye olması gerektiği anlamda bir mücadele girdim. Biz tabii sahaya çıkamadan yakalanan ekiplerden olduk. Ve 10 yıl kadar cezaevinde yattım. Evet. Cezaevinde çıktığımda yani yeniden yine aslında bitirebilirdim. Yani belki valilik yaptırmazlardı. Ama işte yeniden o tıbba gider miydim? Tıbba gitmezdim pardon. Ve gene bir eklenebilirdim bu sisteme. Ama tercihim...
Vali yapmazlardı ama ne olabilirdiniz? Mesela vali yapmazlardı ama...
Hayır. Şöyle, şimdi siyasalda bölümler var. 4 bölüm var.
Evet.
Birisi diplomasi, uluslararası ilişkiler. Diplomat olabiliyorsunuz. Gerçekten normalde oradan tayin edilmeniz lazım. 2, iktisat maliye var. Buradan mezun olanlar müfettiş oluyor bankalara ve Maliye Bakanlığı'na giriyor. Mesela ben çok yüksek puanla kazandığım için ben iktisat maliyeye başladım ve bana dediler burs veriyoruz. Burs para vermek artı bitirdiğinde hemen Maliye Bakanlığı'nda başlıyorsun. İktisat Maliye bölümü Öcalan'ın bölümü. Benim bölümüm. Sınavlar zaten tekrar yapıldığında o sınav listesinde ilk biride ikinci sırada Öcalan var. 5., 6. sırada ben var. Yani o sınavlara girebilecek insanlar arasında. Ondan sonra idare bölümüm var. İdare bölümü İşte kaymakam olabiliyorsunuz. Kaymakam diye başlanmıyor. İşte yardımcısı oluyorsunuz. Bucak müdürü oluyorsunuz. Kaymakam, vali biliyor. Validen işte İçişleri Bakanlığı'na atlanır genelde. İçişleri Bakanlığı falan olursunuz. Yani ben orayı mezun olsaydım şeyim yüzünden, işte 12 Eylül'de yattığım 10 yıl yüzünden bana devlet işlerinde yer vermezlerdi artık ama özel sektörde bir bankada müfettiş olabilirdim. Gene yani müfettişler de iyi para alıyorlar. Hatta oradan belki yükselir. İşte diyelim ki bir özel sektördeki bir bankanın CEO'su olabilirdim falan filan. Bu anlamda ben 90'lı yılların başına çıktığımda şimdi dedim evet biz ya Türkiye hazır değil ya da biz başaramadık. Türkiye sosyalist yapamıyoruz. Ama kardeşim en azından bir burjuva demokrat ülke olsun. Avrupa ayarında yani evet. Seçimlerin normal olduğu, işte yolsuzlukları olduğunda hemen müdahale edilen, işte seçmenin oyunun hakkını hesabını sorduğu bir Avrupa ayarında bir ülke olsun. Bunun için işte nedir? HEP kurulmuş. İşte ondan sonra kurulan şeyler var. Bu legal partileri parlamenter rejimde doğru dürüst bir devlet olsun, ülke olsun. Çocuklarımız en azından rahat etsinler. Biz onlara tamam özür borçluyuz, sosyalist bir ülke bırakamadık ama en azından demokrat bir ülke bırakalım diye gazeteciliğe başladım. Yani ama o da sıfırdan değildi. Yani 12 Eylül öncesinde ben yayın evi yönettim. Orada editörlük yaptım. Yani biz şu anda son 30 yıldan bahsediyoruz ama benim gazeteciliğimi aslında en az 45 yıl demek lazım. Çünkü 12 Eylül öncesinde de şeyimim var.
Cezaevi öncesinde de çalışmalarınız var.
Evet. Sosyalizm Teori ve Pratik diye bir derginin yayın yönetmenliğini yaptığım, işte dediğim gibi Ser Yayın Evi'nde işte matbaamız vardı. İsmail Beyçişi'nin kitaplarını basardık. 12 Eylül öncesinde bütün o sol entelejansiyayla birebir arkadaşlığımız vardır, dostluğumuz vardır. O bakımdan da yani 45 yıllık gazeteciliğimin son 30 yılını da buradayım.
45 yıl.
Bakalım daha nereye 45 kadar. 45
yıl. Hakikaten benim yaşımdan fazla bir yıl ve 45 yıl bir mücadele var. Türkiye'nin demokratikleşmesi için verdiğiniz bir mücadele, ödediğiniz bedeller var. Ama maalesef Türkiye'de öyle bir sistem yerleşmiş ki hakikaten şu anda faşizmin kurumsallaşmasından bahsediyoruz. Yani geldiğimiz nokta bu. Demek ki çok sağlam köklü bir faşizan bir zihniyet mi var? Demokratikleşen bir türlü demokratik kültürü hayata geçiremeyen ya da bilinç olarak buna sahip olamayan bir geçmiş mi sahip Türk devleti?
Bu alanda. Evet, evet. Evet, şöyle bir şey o. Tabii temelleri Cumhuriyet'in kuruluşuna biraz dayanıyor. Gerçekten de şey, ulusal devlet olmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin iç ve dış düşmanlara ihtiyacı var. İşte dış düşman komünizm, Rusya. O konuda hiç başından sonuna kadar bir sorun yok. Şimdi biraz ilişki var ama ilişkiler de şey ticari ve evet. Şu anda Rusya'yla yakınlaşan bir AKP hükümeti. Onun tabii ki onun olduğunu falan düşünmedi zaten değil. Ama öyle bir düşmanımız vardı. İçeride de işte iç düşmanlar olarak zaman zaman kimlik hakları için isyan eden Kürt halkını hep başından sonuna kadar hep böyle bir iç düşman olarak gördü. İşte Ermenileri yok ettiği için Ermenileri gördü. Azınlıkları gördüğü için, düşman olduğu için azınlıkları gördü. Daha yeni 6-7 Eylül'ü yıl dönümünü geçtik. Bu anlamda Cumhuriyet'in kuruluşunda böyle bir şey var, maya var. Bu maya hala sürüyor. Yani 80-90 yılı olmuş, yaşanmışlık olmasına rağmen Cumhuriyet hala kendinden emin değil ki, hala kendine göre iç düşmanlara ihtiyacı var. Bu da Cumhuriyet'in aslında kendi zafiyeti ve yani işimizin zorluğu da zaten şuradan oluyor. Yani AKP ve MHP'nin eli şundan rahat. Ne zaman ki Kürtlere yönelik bir savaş ilan edildiğinde yurt dışında ya da yurt içinde sınır aşarak yani diyelim ki Rojava'da ya da güneyde hemen CHP'den destek geliyor. Ana muhalefetten destek geliyor. Aynı şeyle yani bugün değişse diyelim ki AKP ve MHP iktidarı değişse yerine gelecek CHP'nin bu kadar savaşçı, bu kadar saldırgan olmasa bile Kürtlerle nasıl barışacağını, onlar barışmak istediğini söylediği için söylüyorum, şimdiden bilemiyorum. Ama yani bütün iktidarlar gibi AKP'nin şansı ve akıllıca davrandığı şey o. Ne zaman sıkışsa Kürtlere yönelik bir akın, saldırı ve şeyleri susturuyor, muhalefetini susturuyor.
Ya AKP'nin şu andaki MHP ile ortaklığından Kürt meselesine bakış açısını artık biliyoruz. Yani güvenlik konsepti bir mesele. Hatta ülke içerisinde değil, ülke dışındaki Kürtlerin kazanımlarına da göz dikilmiş. Hatta işgal edilen topraklar da var Suriye'de. Peki dediniz ki CHP meselesi. CHP iktidara gelse bile bir Kürt meselesi bir yol haritası yok mu sizce? CHP buna sahip değil mi?
CHP'nin daha önceden tabii bu konuda Kürt raporları hazırladılar. Aslında yani açılım yapmaya çalıştılar gerçekten. Ve ama en son işte Kılıçdaroğlu'nun son kongrede söylediği sözler var. Ve onlar işte diyorlar ki parlamenter yoldan biz bu sorunu çözeceğiz. Çözmeye de adayız. O anlamda sadece raporlar değil, bundan sonra atacağı adımları tabii biz de çok merakla bekliyoruz. O bakımdan da işte zaman zaman buradaki ajanstaki arkadaşlarımız en son Murat Karayalçın'la da konuştu ve onlar o konuda işte daha önceden de SHP ile birlikte seçime girme durumlarından Kürtlerle ilişkili aşinalar en azından şunu demeye başladılar. Yani son seçimlerde, yerel seçimlerde adını anmadan asla yan yana durduklarını söylemeden HDP ile HDP onlara rağmen onları destekleyip yerelde iktidar yapmıştı. Şimdi en azından CHP'nin içinde acaba HDP ile resmi ittifaklar yapabilir miyiz seçimde? Onlar konuşuluyor. Bu konuda tabii kolay değil işleri çünkü MHP'den ayrılmış bir parti olarak İYİ Parti'nin ile ittifak yaparken HDP'nin ikisinin birden aynı ittifaka nasıl getirebilecekleri anlamda zorlukları var.
Belki de bu yüzden Selahattin Demirtaş bunun farkında olduğundan dolayı mıdır ki? Belki siz de takip ettiniz. Meral Akşener'le ilgili bir söylemi oldu. Dışarıda olsaydım bir sabah giderdim kahvaltıya diye. Yani aslında İYİ Parti'nin de bu Demokrasi İttifakı tartışmaları da var tabii. İYİ Parti'nin de bu Demokrasi İttifakı'na katılması mı gerekiyor? Katılmadan bu iktidara karşı ciddi bir geniş tabanlı bir muhalefet oluşmayacak mı? Oluşamaz mı ya da?
Evet, bu Demirtaş'ın bence tabii çok kullanıcı mı diyelim, akıllıca mı diyelim bir manevrasıydı. Yani şeyi İYİ Parti'yi özellikle diyelim liderini Meral Hanım'ı bu konuda hani bir şeyler söylemeye zorlayan ya da tırnak içinde akıllı olmaya zorlayan, yani sen politika yapıyorsun, politikada bu yani daha politik davranman lazım, parlamenter rejime geri dönmek istiyorsak böyle iki partinin bu oyu kaldıramayacağı, alamayacağı çok belli. Evet. Çok yakın geçmişte yapılan seçimler, hala mevcut anketler durumu gösteriyor. Bu anlamda biraz daha bu konuları konuş, biraz daha akıllı demeçler ver anlamında bir yaklaşımdı, bir çıkıştı. Bu anlamda Meral Hanım kendince akıllı bir demeç verdiğini, karşılık verdiğini sanıyor ama öyle değil tabii algı.
Kan davalı dedi, kan davalar bile dedi.
Yani biz asla barışmayacağız anlamına geliyor. Birlikte olmayacağız anlamına geliyor. Yani ki daha koalisyon hükümetinden falan bahsetmiyoruz. Sadece önümüzdeki seçimlerde yani ittifaklar kimler kime katılırsa katılsın bir taraf başkanlık rejimini devam ettirmek isteyecek. Meral Hanım'ın kendisi dahil olmak üzere parlamenter sisteme geri dönüş anlamında bir ittifak olacak zaten. Yani CHP, İYİ Parti, yeni kurulmuş işte Gelecek Partisi ile Babacan'ın partisi, yani bunlar bir araya gelirse şey hükümet oluruz anlamda olmayacaklar zaten. Biz geldiğimizde yeniden işte parlamenter rejime döneceğiz. Parlamenter rejimde de artık hükümet kimle kime kurulabilir, hükümet kurulduğu zaman bu programı nasıl olabilir diye, o zaten ikinci aşama. O anlamda yani şimdiden bunların konuşulması lazım. Yani İYİ Parti ben asla bir HDP'li hükümette yer almam, HDP'li hükümet olmam diyebilir ve kendince haklı da olabilir. Ama siz böyle bir konumlanmada var mısınız, yok musunuz? Yani parlamenter rejime Erdoğan kötü başkandı. Bizden biri seçilirse o iyi başkan olur. Sistem böyle devam etsin mi? Aslında tartışma burada. Yani bunu biz anlaşılsın diye demokrasi parlamenter sistem diyoruz ama esasen demokrasi mi olacak yoksa faşist iktidar devam edecek şeklinde tartışmak belki daha yararlı olur. Ha, Meral Hanım hala diyorsa yani başkanlıkta da olabilir diyorsa bu faşist rejim devam etsin demek oluyor.
Siz böyle okuyorsunuz. Yani evet. Bu aslında faşizm ile demokrasinin bir mücadelesi diyorsunuz.
Evet.
Ya işte AKP zaten faşist blok belli. Bu kez buna karşı bir demokrasi bloku tartışmaları var. Burada yanaşmayan İYİ Parti mi görünüyor?
Şu anda öyle. Yani diyor ki ben bunu sadece CHP ile konuşurum. İşte yeni kurulan partilerle belki işte arada temaslar oluyor. Onların oy oranı belli bir şeye gelirse onlarla konuşurum ama her halükarda HDP'yi yok etmem lazım diye şey yapıyor. Bütün bu anlattığım gibi başından beri yani eski sosyalist demeyeceğim ben hala sosyalist olduğumu düşünüyorum. Evet, burjuva parlamenter bir ülkede yaşamak istediğimiz için bunları konuşuyoruz. Yoksa evet yani hele hele bunu yaptıktan sonra belki konuşmak lazım. Daha insanca şeyleri yoksa burjuva parlamenter devletlerin Avrupa'daki hallerini de en azından bu pandemide de gördük. Yani sosyal yani sağlık konusunda sosyal sisteme geri dönmek gerektiğini yani İsveç'te bile gördük. Bunları henüz konuşamıyoruz. Hele hele bu yani bu şeyden kurtulursak faşist anlayıştan, iktidardan belki yani ikinci aşamada artık bunları konuşabileceğiz.
Yani siz önceliğin aslında bu mevcut AKP Erdoğan koalisyonundan kurtulmak olduğunu söylüyorsunuz. Ülke önce bundan sonra çok konuşulacak, çok konu var diyorsunuz.
Çok tartışılacak, mücadele edilecek. Yani ben ertesi gün güzelleşeceğini sanmıyorum ama yani şeyden sonra AKP-MHP hükümetinden kurtulduktan sonra kurulacak hangi hükümet olursa olsun ondan daha kötü olamaz.
Gazeteci Hüseyin Aykol, çok teşekkürler.
İyi yayınlar diliyorum.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.